Bir zamanlar güzelliğiyle gazinolarda fırtınalar estiren bir kadının son yıllarda neler yaşadığını anlatır bu hikaye.
Beni zorla düşürdüler, zorla çalıştırıyorlar.
Sağlık sorunları, fazla kiloları, yanlış aşkları, zengin avcısı yakıştırmaları derken intihara ve eşinden gördüğü şiddete kadar giden bir hayatın öyküsü bu. Duyduklarınıza inanamayacağınız, çoğu zaman üzülüp zaman zaman güleceğiniz, yaşadıkları ve yaptıklarıyla bu kadar da olmaz dedirten biraz solistin hayatı bu.
Çıldırdın mı, senden var? Ne oluyor sana?
Harika Avcı, orijinal adıyla Nermin Ocak, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesinin adı Sabriye Ocak'tı. Babasını ise hiçbir zaman görmez. Sadece Sivaslı olduğunu bilir. Hatta Sivas'a gidip mezarını arayıp bulmaya çalışır. Ama nafile, bulamaz. Annesinin ikinci evliliğinden bir abisi bir de ablası olur. Ancak ablası 2,5 yaşındayken vefat eder. İlkokulu bitirdikten sonra okumayı bırakır Harika Avcı. Henüz 11 yaşındayken annesiyle birlikte bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlar. Siyah beyaz filmlerde olduğu gibi kader onun hayatını yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır. Harika Avcı annesi Sabriye Hanım'la birlikte İzmir'in meşhur Kemeraltı Çarşısı'nda gezip alışveriş yapmaktadır. Başına geleceklerden habersiz, biraz da çocuk aklıyla anın tadını çıkarır. Harika Avcı o zamanlar 13-14 yaşlarında bir kızdır. Ancak 1,70'den fazla olan boyuyla hem yaşından büyük görünmekte hem de çok dikkat çekmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen Kemeraltı Çarşısı'ndan geçmektedir. Ahmet Bey Harika'yı görür görmez durur. Gözü takılır bu genç kıza. Vakit kaybetmeden annesiyle onun yolunu keser. Oracıkta lafı uzatmadan iş teklifi yapar ona. Sekreteri olmasını ister. Tütün fabrikasında saatlerce çalışan bir kız için inanılmaz bir tekliftir bu. Ve hemen kabul eder teklifi. Kısa bir zaman sonra gazinocu Nuri Bey gazinosunun reklam işleri için reklam ajansına telefon eder. Harika Avcı'yla telefonda konuştuktan sonra senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim seninle der. Birkaç gün sonra Harika Avcı gazinocu Nuri ile tanışır. Gazino patronu da reklam ajansı patronu gibi Harika'dan çok etkilenir. Ve ona sahnelere çıkması için teklif yapar. Bir hafta sonra ise Harika Avcı'nın ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Adını gönül yazar, burnunu ve göğüslerini Doktor Onur Erol, kilosunu Muzaffer Kuşhan, imajını ise ünlü fotoğrafçı Erol Atar değiştirir. Nermin artık Harika Avcı olmuştur. Güzelliğiyle tüm erkeklerin dikkatini çeker. Dergilere verdiği pozlarla gündemden düşmez. Erkekler adeta onunla birlikte olabilmek için sıraya girer. Her gece kulisine yüzlerce çiçek ve pahalı hediyeler gelir. Daha 16 yaşında olmasına rağmen koskoca iş adamları, medya patronları ve gazino sahipleri bu kızın peşinde deli divanedir. Gazinolardaki etkileyici performansı ona sinema dünyasının kapılarını da açar. Daha 18 yaşındayken başrol olarak bir Kemal Sunal filmi olan İyi Aile Çocuğu'nda oynar. Duru güzelliğiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olur. Ardından Vahşi Aşk, Ateş Dağı, Acı Dünya, Sevgi Çıkmazı, Sıcak Yatak ve Temas gibi 20'den fazla filmde başrol olarak yer alır. Filmlerdeki ihtiraslı sahneleri, cesur oyunları ve sevişme sahneleriyle magazin dergilerinde ilk sayfada yer alır. Sadece gazino ve sinema dünyasında yaptıklarıyla değil, hareketli aşk hayatıyla da gündeme gelmeye başlar. Hatta bir röportajında şöyle dediği söylenir. Boy, poz, fizik önemli değil. Benim için yakışıklı erkek cüzdanı dolu olan erkektir. Harika Avcı şöhret olduktan sonra yaptığı röportajlardan birinde birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Şöhret olduktan sonraki ilk sevgilisi ise Türk sanat müziğinin ünlü sesi Ahmet Özsan'dır. Harika Avcı bu aşkı sırasında zayıflamaya çalışan, şişkoluktan balık etine geçmiş bir yıldızdır. Kilo kaybıyla birlikte aşk hayatı da değişir. Bundan sonra zengin erkekleri seçecek, sürekli sevgili değiştirecek, bazı kişilerin deyişiyle bulduğu milyarder sevgililerin iliğini sömürecektir. Kuvvetli trilyoner iş adamı Bedi Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir. Harika Avcı, Bedi Bey'le geçen maceralı günlerini hiç unutamaz. Yatlarda yatıp, katlara kavuştuğu, kıyafetinin rengine göre mücevher seçtiği bu lüks dönemi fazla uzun sürmez. Çünkü Bedi Bey kendisine beklemediği bir oyun hazırlar. Harika Avcı'yı memleketine davet eder. Bunu severek kabul eden Harika Avcı, seksi kıyafetlerle dolduğu bavulunu hazırlarken başına geleceklerden habersizdir. Evli ve 4 çocuklu trilyoner sevgili kendisini malikanesine kapatır. Önceleri harika avcı için her şey bir fantazi gibidir. Ha bugün Hayar'ın Türkiye'ye döneceğiz umudunu yitirmeden sevgilisinin emirlerini bir bir yerine getirir. İnanmayacaksınız ama kara çarşaflara bile bürünür. Kendisini arayan arkadaşlarının telefonlarına dahi çıkmaz. Daha doğrusu aldığı emirler doğrultusunda çıkamaz. Kuma olarak geldiği evde kısa bir süre içinde kendisini dine verir. Trilyoner sevgilisinin zulümlerine daha fazla dayanamayınca gizlice İstanbul'daki dostlarına telefon eder. Arkadaşları Kuveyt'e gelerek onu kaçırırlar. Bu aşktan geriye birkaç parça pahalı takı ve bir BMW marka araba kalır. Bir de korkudan eriyip bitmiş bir harika avcı. Dostlarının yardımıyla kendisini kısa sürede toparlayıp sahnelere geri döner. Gazetelerse şöyle yazar: "Harikanın harika dönüşü." Gerçekten de harika bir şekilde dönmüştür avcı ama uçurumun kenarından.
Benim olmanı istiyorum. Etinle, kanınla, varlığınla benim olmanı istiyorum. Hayatımın son kadını olmanı istiyorum.
Futbolcu Rıdvan Dilmen'in yeşil sahalarda şeytan lakabıyla anıldığı sıralardır. Ünlü futbolcu bir maç öncesi Antalya'daki Faliz Otel'de kampa girmiştir. Harika Avcı da aynı otelde bir bayi toplantısında sahneye çıkacaktır. Rıdvan Dilmen, bayiler için verilen eğlenceyi en ön sıradan izlemektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Rıdvan, sakatlıkları nedeniyle doktoru ve kulüp yöneticileri tarafından verilen "özel hayatına dikkat etmelisin" öğütlerinden bunalmıştır. Ertesi gün ikisi de spor salonunda karşılaşırlar. Harika Avcı ise Hürriyet gazetesine bununla ilgili şunları söyler: "Allah sizi inandırsın, Rıdvan'ı iki kez o da spor yapmak için gittiğim spor tesisinde gördüm. O güne kadar kim olduğunu bile bilmiyordum. Yanıma geldi, sesimi çok beğendiğini ve kasetlerimi dinlediğini söyledi. Bunun dışında bir daha onu görmedim. Duyduğuma göre aile bağları çok kuvvetliymiş. Eşini ve çocuğunu da çok seviyormuş. Samimiyetimle söylüyorum, Rıdvan gelmiş geçmiş en büyük futbolcudur. Hem ben ünlü bir iş adamıyla beraberim." Bu aşktan sonra Harika Avcı'nın hayatına ikinci bir futbolcu girer. Aydan Şener'in eski eşi Ayhan Akbin. Ayhan Akbin uzun bir kovalamanın ardından Harika Avcı'nın gönlünü fetheder. Ama Harika Avcı bu ilişkiyi de yalanlar. Ancak Ayhan Bey yakınlarına ateşli bir aşk yaşadıklarını itiraf ederken gayet mutludur. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan da Harika Avcı'ya hayrandır. Daldan dala konan seksi yıldızı "o Maxim gazinosunun yıldızıdır, kraliçesidir" diyerek lanse eder. Bu kraliçeyi yakından görmek, tanımak isteyenler Maxim'in önünde kuyruk olurlar. Bu gençlerden biri de Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu'dur. Filmlerdeki halinden eser kalmamıştır. Belinden eksik etmediği tabancası yüzünden etrafa bela saçmaktadır. Harika Avcı'yı gördüğü ilk dakikada vurulur. Rahmetli babası Berker Bey'in itirazlarını aldırmadan kısa sürede Avcı'nın Etiler'deki evine taşınır. Ama Sezerciğin kötü bir huyu vardır. Kıskançlık krizleri tutunca sevgilisine vurmakta ve aşk yuvalarını yıkıp dökmektedir. Arada bir Harika Avcı'yı yüzüne kezzap dökmekle de tehdit eder. Harika Avcı bu hayata dayanamaz ve büyük aşkı bitirir. Bu aşktan da geriye bir kurşun yarası kalır. Kıskanç Sezer İnanoğlu hırsını alamayıp Avcı'nın canı gibi sevdiği erkek kardeşini kazayla ayağından vurur. Harika Avcı bıkmış ve yorulmuştur. Aradığını bulamamanın üzüntüsüyle sızlanıp durmaktadır. Bu kez de devreye Fındık Kralı Lokman Kondakçı girer. Ancak bu aşk uzun sürmez. Çünkü Lokman Kondakçı'nın Harika Avcı'ya harcayacak hiçbir serveti kalmamıştır. Harika Avcı yine ümitsiz bir şekilde Maxim sahnelerinde şarkı söylemeye devam eder. Bir gün yorgun bir şekilde kulisine gider. Ama odası baştan aşağıya kırmızı güllerle donatılmıştır. Tabii ki bu bir aşk çağrısıdır. Hem de cömert bir aşk. Gizemli sevgili birkaç gün sonra kimliğini telefonda açıklar. Bu gizemli kişi zengin iş adamı Reha Süren'den başkası değildir. Söylentilere göre trilyoner iş adamı Harika Avcı'nın en derin ve en çok önem verdiği ilişkisidir. Bu aşkı sayesinde kendisini Cinderella gibi hisseder. Sevgilisi tarafından İngiltere'ye lisan ve leydilik okuluna gönderilir. Harika Avcı bir ay İngiltere'ye, diğer ay Amerika'ya ya da Fransa'ya giderek bir leydi gibi yaşar. Bir yıl süren bu aşktan geriye Lady Harika Avcı kalır. Her aşktan sonra artık işim ön planda diyerek kendisini sahnelere atan, sahneden sevgili bularak yeniden kapalı kapılar ardına sığınan Harika Avcı bir kez daha aynı yolu seçer. Harika Avcı'nın adı Nüket Duru'nun eski eşi Dikran Masiz, müzisyen Onla Tunç, Reha Muhtar, Fedon ve iş adamı Bedri Deren gibi isimlerle anılır. ancak bu ilişkilerini reddeder. Oyuncu Cem Özer'le yaşadıkları iddia edilen aşk içinde reklam ilişkisi der. Bursa Kervansaray Oteli'ndeki programı sırasında ünlü iş adamı Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la tanışır. Artistlere olan düşkünlüğüyle bilinen Mustafa Çağlar, Harika Avcı'yı yatlarda ve lüks arabalarda gezdirir. Ancak Harika Avcı yine mutsuzdur. Yakınlarına yeni sevgilisinin hiç cömert olmadığını söyleyip yakınmaktadır. Bu aşktan geriye ise yalnızca birkaç Paris gezisi kalır. Harika Avcı yine sahneye döndüğü sırada bir havlu reklamında oynaması için teklif alır. Görüşmek için kendisinden randevu alan kişi Denizli'nin sayılı zenginlerinden iş adamı Abdülkadir Uslu'dur. İlk randevuda Abdülkadir Bey kendisine şöyle açılır. Sizin en büyük hayranınızım. Reklam bahane, tanışma faslı şahanedir. İkinci buluşma yeri ise Pamukkale'de lüks bir otelin restoranıdır. Uslu sahne programına çıkması için Avcı'yı özel uçağıyla İstanbul'a getirtir. Üçüncü buluşmadaysa duygular dile gelir, kalpler birleşir. Bu ilişki 8 yıl sürer. Abdülkadir Uslu sahneleri bırakması için servetini Harika Avcı'nın önüne serer. Avrupa'yı dolaşan, paraya para demeyen Avcı mutlu günlerine geri dönmüştür. Tattığı mücevherlerin, değiştirdiği lüks arabaların, harcadığı paranın haddi hesabı yoktur. Emirgan'da sahibi olduğu köşkte cömert sevgilisinin bir hediyesidir. Uslu eşinden de boşanır, evlilik yolu da açılmıştır. Ancak ünlü iş adamının vergi borcu nedeniyle işleri birden çıkmaza girer. Üstüne üstlük ekonomik kriz yüzünden iflasa doğru gitmektedir. Zengin iş adamı iflasını açıkladıktan birkaç hafta sonra Harika Avcı şu açıklamayı yapar. Bu ilişki beni çok yıprattı. Hem artık yoruldum. Erkeklere hiç güvenim kalmadı. Bundan böyle önceliğimi işime vereceğim. Bomba gibi projelerle geliyorum. Belki bu yeni bir aşk çağrısıdır. Ya da yorulmuş bir gönlün isyanı. Harika Avcı aşklarıyla, sahneleriyle ve beyaz perdedeki oyunculuğuyla zirveye yapışmıştır adeta. Birçok polemiğe de karışır bu dönemde. Kadir İnanır ona zayıfladığı için eski güzelliği yok. Kiloluyken daha dişiydi. Şimdi sıradan biri olmuş deyince küplere biner Harika Avcı. Ama en büyük polemiği İbrahim Tatlıses'le yaşar. İbrahim Tatlıses magazin basınına Diyarbakır Festivali sırasında Harika Avcı'yla yattım deyince olay çığırından çıkar. Bunu inkar eden Harika Avcı İbrahim Tatlıses'e dava açar ve şöyle der. İbrahim Tatlıses beni rüyasında bile göremez ve bu polemik yıllarca devam eder. 1980'li yıllarda çıkardığı albümler ve oynadığı filmlerle gündemden düşmeyen Harika Avcı, 80'li yılların sonlarına doğru düşüşe geçer. Çıkardığı albümler satmaz ve bol bol gelen film teklifleri azalmaya başlar. Çıplak poz verdiği için de Fahrettin Aslan tarafından ambargo uygulanır. Gazinolarda sahne alması yasaklanır. Aradan yıllar geçer. Harika Avcı'nın ismi eskisi kadar anılmaz olur. Eskiden yaptığı estetikler, harcadığı paralar bile haber olurken artık gündemden düşmüştür. Canı sıkılınca kral dairelerinde keyfine bir ay kalıp kafa dinleyen o kadın ortalarda yoktur. 2006 yılında Savaş'a imzalı bir haber yayınlanır. Psikolojisi bozulmuş, kilo almış, eski halinden eser kalmamış bir kadın vardır Savaş Ay'ın karşısında. Savaş Ay'ın cümleleri aynen şu şekildedir. Günlerdir bazen ağlayarak, bazen dertlenerek beni arayan Harika Avcı'nın iddiaları ardarda. Evini soymuşlar. Aslında soygun süsü verilmiş ama kurşunlanma ve gözdağı da verilmiş. Kapıda evde yaşayan bir genç vurulmuş, ağır yaralanmış. Bir başka saldırıda Harika Avcı'nın başına ateş edilmiş. Kurşun alnını sıyırıp geçmiş. Dahası da var. Yeğenim dediği bir genç onu kandırmış. Eşyalarını ve paralarını alıp gitmiş. Tehditler, şantajlar devam ediyormuş. Bahçeden içeriye girdiğimde Harika'nın ağabeyi Ahmet karşılıyor beni. Yıllardır tanıdığım adam sanki bir başkası gibi. Suskun, mahcup, üzgün. Önce salona buyur ediyor beni. Fısıldayarak şunları söylüyor Ahmet. Ne yapacağız bilmiyorum Savaş abi. Ne yemek yiyor ne uyku uyuyor. 5 gündür ağzına lokma bile koymadı. Sonra yukarıda olduğunu söylüyor. Yanına çıkıyorum. Odanın kapısını açıyorum. İçeriden sesleniyor. Sana güzel görünüyüm diye saçımı başımı tarıyordum Savaş. Ben de canım sen hep güzeldin diyorum. Kapının açılmasıyla birlikte başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. O dünya güzeli kadının inanılmaz hali çarpıyor gözlerime. Çökük, bitik, bitap ve acı verici. Sadece gözlerinde kalmış biraz pırıltı. Birden yere düşüyor. Sonra bana doğru bir adım atıyor. Atmasıyla tekrar yere kapaklanıyor. Ödüm patlıyor o an. Çok kötü düşüyor çünkü. Harika, canım bir şey oldu mu diye sesleniyorum. Ses vermiyor, çıtı bile çıkmıyor. Gözleri kapalı, kımıltısız bekliyor öyle. Aklıma bin türlü şey geliyor. Ama hepsi birbirinden felaket. Aşağıya bağırıyorum. Ahmet koşup geliyor. Bayıldı abi diyor, hep oluyor bu. kollarından tutup kaldırıyoruz. Az ötedeki yatağa yatırıyoruz. Hemen kenarda büyük bir pet şişe içinde su var. Elime bir avuç su alıp yüzüne gözüne sürüyorum. Sen iyi değilsin galiba. İstersen başka zaman yapalım bu söyleşiyi. Olur mu hiç? Sen benim canımsın. Seni gece 3'te aradım. Özür dilerim. Ağlayarak aradım. Ama kimsem yok. Kimsem yok Savaş abi. Sıkacağım kafama bir tane. Havva'nın yanına gideceğim. Havva kim diye soruyorum. O da kızım diyor. 6,5 aylıkken doğdu. Gördüm onu. 25 dakika yaşadı sadece. Morga götürüyorlardı. Üşür, üstünü örtün dedim. Çok uzun bir sohbetten sonra Harika Avcı'nın ruhsal durumunun iyi olmadığını anlıyor Savaş Ay. Ve Harika Avcı toparlanacağına dair söz veriyor ona. Bu olayların ardından paylaştığı bir fotoğrafsa eski halinden eser kalmadığının kanıtı gibiydi. Televizyon programlarına konu olan bu fotoğraf Harika Avcı'nın mide küçültme ameliyatına girerken çekildiği fotoğraftır. Ama daha sonra bu fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğunu söyler. Başka bir gün hizmetçisinin evini soyduğunu, milyonlarını çaldığını söyler. Ayrıca söylediğine göre hizmetçisi onu darp etmiştir. Bu yüzden kendi hizmetçisiyle mahkemelik olur. Evin hizmetçisi ise böyle bir şeyin olmadığını söyler. Bir başka haberde ise şunlar vardı. 1980'li yıllarda Türk sinemasına damga vuran Harika Avcı eski şoförünün bıçaklı saldırısına uğradı. İddialara göre Emre E. Harika Avcı'ya mesaj atarak görüşmek istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan şoför tehdit mesajları attı. Ardından arkadaşlarıyla birlikte şarkıcının evine gitti. Koluna sakladığı bıçakla Harika Avcı'nın evine giren Emre E. etrafı kırıp döktü. Şoför ve arkadaşlarıyla Harika Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşandı. Evdeki çalışanların araya girmesiyle Harika Avcı yaralanmaktan son anda kurtuldu. Sonra evinin kurşunlandığı haberlerini okuduk. Sanatçı Harika Avcı'nın Ulus'taki evine 3 el ateş edildi. O an bahçede bulunan sanatçı olaydan yara almadan kurtuldu. Bu haber basına böyle yansımıştı. Olayların ardı arkası kesilmiyordu. Maddi olarak zor duruma düşen Harika Avcı evinin kirasını ödeyemeyince bir pansiyona yerleşir. Basında yer alan habere göre kaldığı evin, sonradan yaşadığı pansiyonun parasını bile bir hayranı ödemektedir. Devamındaysa şunlar yazıyordu. Piknik tüpüyle yemek pişiren Harika Avcı kışın soğukta bile oturdu. Ayrıca yiyecek yemek alabilmek için komşularından 50 lira, 100 lira gibi paralar alıyor ve bunların hiçbirini geri ödemiyordu. O kadar zor durumda kalmıştı ki iddialara göre marketten hırsızlık yaptığı bile söyleniyordu. Hatta hırsızlık yaparken çekilen görüntülerine de ulaştık. Harika Avcı'nın kleptomani yani çalma hastalığı olduğunu söyleyen arkadaşları da oldu. Sanatçı Onur Akay ise Harika Avcı ile ilgili şunları söyledi. Harika Avcı yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için Harika Avcı'yı zorlamaya başlamıştı. Ancak ev almayan avcı o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu. Doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu. Şimdi ise elinde olanları da kaybeden ve bir cahide sonku olayı yaşayan Harika Avcı'ya yardım eli uzatılması gerekiyor. Her şeye rağmen aşkı aramaktan vazgeçmeyen Harika Avcı 14 Şubat 2009 yılında kendisinden 20 yaş küçük olan menajeri İbrahim Öztürk'le evlenir. Ancak bu evlilik istediği gibi gitmez. İbrahim Öztürk'e şiddet gördüğü gerekçesiyle iki kez boşanma davası açsa da sonradan bu davaları geri çeker. Yaşadığı olaylardan bir tanesi basına şöyle yansır. İstanbul Bostancı'daki Park Dedemon Otel'de dün sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir süredir otelde kalan 55 yaşındaki Harika Avcı odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Harika Avcı ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturmadan sonra Harika Avcı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Yasin K. gözaltına alındı. Yasin K.'nın ifadesinde yaklaşık bir haftadır otelde kalıyor. Zaman zaman yanına gidiyordum. Dün sabaha karşı da yanına gittim. Yattık. Saat 10.30 gibi kalktım. Köpeği gezdirmek için dışarı çıkacağım sırada yatak odası tarafından bağırış sesi duydum. Ama silah sesi duymadım. İçeri yöneldiğimde onu yaralanmış halde buldum, dediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri otel odasının duvarında bir adet mermi izi ve bir adet boş kovan buldu. Ayrıca Harika Avcı'nın yatağındaki yastıkta barut izi tespit edildi. Olayda kullanılan ve odada bulunan silahında Harika Avcı'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle daha önce iki kez boşanma davası açıp davalardan feragat ettiği ama şu an ayrı yaşadığı eşi İbrahim Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Göğsüne ve koltuk altına isabet eden iki kurşunla yaralanan Harika Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tedavi süren Harika Avcı'nın polise verdiği ifadesinde yanlışlıkla kendimi vurdum dediği öğrenildi. Harika Avcı polise sinir krizi geçirirken sol elindeki tabancayı göğsüne vurarak bağırdığını, bu sırada tabancanın patladığını söyledi. Canıma kıymayı düşünmedim değil ama yanlışlıkla patladı diye devam etti. Yasin K. Harika Avcı'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Harika Avcı'nın üvey abisi Ahmet'le annesi Sabriye Ocak, 2006'da mahkemeye başvurarak ünlü oyuncunun alkol bağımlısı olduğunu iddia etmiş ve vesayet altına alınması gerektiğini söylemişti. Annesi ve abisi akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Harika Avcı'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmesini istemişti. Ancak hastanede Harika Avcı hakkında hazırlanan raporda ünlü oyuncunun herhangi bir akıl sağlığı ya da zayıflığının bulunmadığı belirtilmişti. Ünlü oyuncunun kendisinden 24 yaş küçük olan eşi İbrahim Öztürk, Avcı'nın ciddi ruhsal sorunları olduğunu ve yıllarca kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Öztürk, Harika ve onun yalanlarına inanan Azeri bakıcısı yılbaşından 25 Ocak gününe kadar yediğim, içtiğim her şeye ilaç karıştırarak neredeyse ölümüme sebebiyet vereceklerdi. Kıvrana kıvrana idrarımdan kan geldi. Harika pimi çekilmiş el bombası. Şu anda bazı şeyler için çok geç kalınmadan önlem alınmalı diye söyledim. Ancak olmadı, dedi. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra Harika Avcı sosyal medyadan yaşadığı birçok şeyin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Verdiği röportajlarda bu olayların çoğunun gerçekleşmediğini açıkladı. Ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim. Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek, geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak şu anda takdir edersiniz ki bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunlarıyla, kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemlerimi çözülebilir hale getireceğim. Buna eminim. Rica ediyorum. Hayatımla ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes bu konularla ilgili gıyabımla yorum yapmasın. İlginizi ve anlayışınızı rica ediyorum. Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle. İlginiz için çok teşekkür ederim. Basında çıkan haberlerin netliği, doğruluğu elbette tartışılır. Ama Harika Avcı'nın zor zamanlar geçirdiği apaçık ortada. Umarım yakın zamanda eski günlerini aratmayacak şekilde geri döner ve bize o eski Harika Avcı'yı izletmeye devam eder. Şimdilerde 62 yaşında olan Harika Avcı'ya bundan sonraki hayatında huzur ve mutluluk diliyoruz. 16 yaşındayken sahnelerde fırtınalar estirişiyle, zengin erkeklerin göz bebeği olsa da gerçek aşkı aramaktan asla vazgeçmeyişiyle, sorunlarıyla tek başına mücadele edişiyle, İzmir'in nemli havasını soluyup İstanbul'un ışıklı caddelerinde fırtınalar estirmiş bir Harika Avcı geçiyor bu hayattan.